Ayrım 16, Casuslar Mücadelesi, John le Carre, sayfa 155. Leclerc masanın cilalı yüzeyinde duran şarap kadehinin kenarını hafifçe vurarak bir müddet sessizliğe gömüldü. Sonra birden gülümsedi ve depresyondan çıkan biri gibi, ''Tamam öyle olsun, biz de geleneksel cihazlardan faydalanırız. Savaştan bu yana yön bulma metotları da gelişmedi mi? Dinleme, yasa dışı vericilerin yerleştirilmesi vesaire. Ah evet, gerçekten öyle. Bu kabiliyetlerden faydalanırız. Bir adamın yerini belirlemeleri ne kadar sürüyor artık? 2 veya 3 dakika duruma göre değişiyor. Aslında kişinin sesini ne zaman duydukları da bağlı. Yerini sadece söz konusu kişi mesajı aktarırken belirleyebiliyorlar. Frekanslar önemli. Ya da bana söyledikleri bu. Savaş sırasında, dedi Leclerc dalgın bir şekilde, biz ajanlara birkaç kristal diyot verirdik. Bunların her biri belli bir sabit frekansta titreşimde bulunurdu. Adam kristal diyotu arada sırada değiştirirdi ve emniyet yeterince sağlanmış olurdu. Bunu tekrar yapabiliriz. Evet evet, bunu hatırlıyorum, ama vericiyi tekrar akord etme sorunu yaşanırdı o zaman da. Bobini değiştirmek, anteni ayarlamak filan gerekirdi. Farz edelim ki adam geleneksel cihazlara alışkın. Sen şimdi dinlenme ve tespit olasılığının savaş zamanındakine göre daha fazla mı olduğunu söylemek istiyorsun? 2 veya 3 dakika içinde tespit edilebiliyor mu? Daha kısa bile olabilir, dedi Smiley onu dikkatle süzerken. Birçok faktör devreye giriyor. Şans sinyalin alındığı zaman sinyal trafiğinin miktarı, nüfus yoğunluğu. Diyelim ki her 2,5 dakikada bir frekans değiştirdi, bu işe yarar mı? İş yavaş yürür. Kederli, sağlıksız görünen yüzü endişeyle kırışmıştı. Bunun sadece eğitim olduğundan emin misin? Leclerc ısrarla konuşmasını sürdürüyordu. Hatırladığım kadarıyla bu kristal diyotlar küçük bir kibrit kutusu büyüklüğündeydi. Birkaç tane verebiliriz. Zaten sadece birkaç tane mesaj aktarımı yapılmasını planlıyoruz. 3 veya belki de 4 tane. Bunun uygulanamayacağı kanaatinde misin? Bu benim uzmanlık alanım değil. Alternatif nedir peki? Kontrole sordum, sana danışmamı söyledi. Senin yardımcı olacağını, gerekli cihazları bana vereceğini söyledi. Başka ne yapabilirim? Sizin teknik personelle konuşabilir miyim? Maalesef. Kontrol teknik kısımla konuşarak verebileceğimiz tüm yardımı vermeye ama yeni teçhizatı tehlikeye atmamaya karardı. Yani demek istediğim, söz konusu cihazları tehlikeye atma riskini göze almazlar. Sonuçta bu sadece bir eğitim. Kontrol yeterince teknik kaynağınız yoksa sizin bu işi...
Size devretmemiz gerektiğini mi söyledi?
Hayır hayır diye karşı çıktı Smiley ama Leclerc onun sözünü kesti.
Bu insanlar sonuçta askeri hedeflere karşı kullanılacak kişiler. Kızgındı. Sadece askeri. Kontrol de bunun farkında.
Ah elbette. Teslim olmuş gibiydi. İstediğiniz geleneksel bir cihazsa hiç şüphesiz bunu ayarlayabiliriz. Garson içinde porto şarabı bulunan bir karaf getirdi. Smiley kendi kadehine biraz şarap koyduktan sonra karafı cilalı masanın üzerinde ona doğru itti.
Oldukça iyi ama korkarım bunlardan pek fazla kalmadı. Sonra daha yeni tarihlilere geçmek zorunda kalacağız. Yarın ilk iş kontrolü göreceğim. İtiraz etmeyeceğinden eminim. Belgeler konusunda demek istiyorum. Kristaller konusunda da frekanslarla ilgili gerekli yardımda bulunabileceğimize inanıyorum. Kontrol bu konularda hassastır.
Kontrol gayet anlayışlı davranıyor diye itiraf etti. Hafifçe sarhoş olmuştu. Bu da beni bazen şaşırtıyor.
12. kısım. 2 gün sonra Lizer Oxford'daydı. Onu tren garında gergin bir şekilde bekliyorlardı. Haldane aceleci kalabalığın içinde onun yüzünü seçmeye çalışıyordu. Tuhaftı ama onu ilk gören Avery oldu. Deve tüyü renginde bir palto giymişti ve boş bir kompartmanın penceresinde hareketsizce duruyordu. Avery bu o mu diye sordu.
Birinci sınıfta yolculuk ediyor, fark ödemiş olmalı.
Haldane sanki bu küçük düşürücü bir şeymiş gibi konuşuyordu. Lizer pencereyi indirerek domuz derisinden yapılma iki valiz uzattı. Valizler domuz derisine göre fazla turuncuydu. Çabuk çabuk el sıkışarak karşılama merasimini bitirdiler. Avery onun bagajını taksiye götürmek istedi ama Lizer bu kendisinin göreviymiş gibi onları kendi taşımayı tercih ederek bavulun birini bir eline, diğerini de öbür eline aldı. Omuzlarını geriye atmıştı ve onlardan biraz uzakta yürüyordu. İnsanlar yanlarından geçerken onlara kalabalıktan ürkmüş gibi bakıyordu. Attığı her adımla uzun saçları havalanıyordu. Avery onu seyrederken birden kendini çok rahatsız hissetti. O bir insandı, gölge değil. Her insan gibi vücudunda var olan gücü istediği hareketi yapabilmek için kullanıyordu. Ama şu andan sonra her hareketini onlar yöneteceklerdi. Onlar istediği takdirde gidemeyeceği hiçbir yer yoktu. Onlar için çalışıyordu ve şimdiden gönüllü bir askerin o gergin ve enerjik havasına bürünmüştü. Ama Avery, Lizer'ın bu işi almasının ardına tek bir sebebin bulunmadığının farkındaydı. Şubede geçirdiği şu kısa zaman içinde bile insanların doğasını ve onları neleri motive ettiğini idrak etmişti. Belli bir menşei ve sonucu olmayan bu operasyonların yeni bir kimliğe bürünene kadar bir türlü bitip tükenmek bilmeyen faaliyetlerin ve hiçbir meyve vermeyen bu flörtleşme sürecinin erkek için aktif aşk hayatının yerini tuttuğunu anlamıştı. Ama dikkat ettiğinde fark etti ki yanında hızlı hızlı hareket edip duran bir insandı. Onlar şimdiye kadar ensest bir ilişkiymiş gibi fikirlerini yalnızca kendi aralarında paylaşırken artık ellerinde tuttukları bir insandı ve o da Lizer'dı. Bir taksiye atladılar. Lizer en son binmekte ısrar etti. Akşam üzeriydi ve çınar ağaçlarına fon oluşturan gökyüzü gri bir renk almıştı. Oxford'un kuzeyindeki bacalardan çıkan dumanlar erdemli bir fedakarlığın kanıtları gibi kasvetle yükseliyorlardı. Evler gösterişli sayılmazlardı ve her biri farklı bir efsanenin canlanmış hali gibiydi. Biri Avalon'un kulelerini anımsatırken dipnot Kral Arthur efsanesinde adı geçen elmalarıyla meşhur efsanevi adadaki kulelerdir. Bir diğerine bakınca insan Budist tapınaklarının oymalı kafeslerini hatırlıyordu. Bu evlerin arasında da sadece çam fıstığı ağaçları değil, aynı zamanda yanlış mevsimde canlanan kelebekler misali, hafifçe başlarını dışarı doğru uzatan çamaşırlar yer alıyordu. Evler kendi bahçeleri içinde gayet terbiyeli bir şekilde durup önce jüponunu, sonra eteğini giyen bir kadın gibi akşam olunca evvela tüllerini takınıyor, sonra da perdeleri üstlerine geçiriyorlardı. Manzara kötü yapılmış sulu boya bir tablo gibiydi. Koyu renkli şeyler ortamı iyice sıkıcı hale getirmiş, gökyüzü alacakaranlıkta grimsi ve kirli bir görüntüye bürünmüştü. Sonuçta üzerinde çok oynanan ve bozulan bir resme benzemişti. Sokağın köşesine geldiklerinde taksiden indiler. Hava yaprak gübresi kokuyordu. Etrafta çocuklar varsa bile hiç sesleri çıkmıyordu. Üç adam kapıya doğru yürüdüler. Gözlerini eve diken Lizer valizlerini yere bıraktı.
''Güzel ev'' dedi beğeni dolu bir ifadeyle Avery'ye döndü. ''Kim buldu burayı?''
''Ben.''
''Güzelmiş.'' Omzunu tıpışladı. İyi iş çıkarmışsın.
Avery mutlu olmuştu. Gülümseyerek kapıyı açtı. Lizer önce onların içeri girmesini istedi. Haldane ve Avery onu üst kata çıkararak odasını gösterdiler. Valizleri hala elindeydi.
Valizleri sonra açarım dedi. Düzgün düzgün yerleştirmek isterim.
İnceleyen gözlerle etrafı dolaşmaya başladı. Bazı eşyaları eline alıp bakıyordu. Sanki eve değer biçmeye çalışır gibiydi.
''Güzel bir ev'' diye tekrarladı yine. ''Sevdim.''
''İyi'' dedi Haldane ama bu hiç de umurunda değil gibiydi. Lizer odasına geri dönerken Avery acaba ona yardımcı olabilir miyim diye yanında gitti.
''Senin adın ne?'' diye sordu Lizer.
Avery'nin yanında daha rahat, daha teklifsiz gibiydi.
''John.'' Tekrar el sıkıştılar. ''Güzel, merhaba John. Seninle tanıştığıma memnun oldum. Kaç yaşındasın?''
''34'' diye yalan attı.
Lizer göz kırptı. ''Tanrım, keşke ben de 34 yaşında olsam. Bu tarz bir görevde bulundun mu hiç?''
''Kendi görevimi geçen hafta tamamladım.''
''Nasıl gitti?''
''İyi.''
Aferin sana. Senin odan nerede? Avery odasını gösterdi. Söyler misin bana buradaki vaziyet nedir?
Ne demek istedin?
Görevin başında kim var?
Yüzbaşı Hawkins.
Başka kimse yok mu?
Aslında yok. Ben de yardımcı olacağım.
Her zaman mı?
Evet.
Lizer valizlerini açmaya başlamıştı. Avery onu seyrediyordu. Arkası deri kaplı fırçalar, saç losyonu, bir erkeğe lazım olabilecek malzemeleri içeren bir sürü küçük şişe, son model elektrikli tıraş makinesi ve pahalı gömleklerine uygun, bazısı ekosi desenli, bazısı ipek sürüyle kravat çıkardı. Avery merdivenlerden aşağı indi. Haldane onu bekliyordu. Avery geldiği zaman gülümsedi. Avery omuz silkti. Oldukça iddialı bir hareketti. Hem mutlu hem de endişeli hissediyordu.
Onunla ne yapmayı düşünüyorsunuz diye sordu.
Onu pek tanımıyorum dedi Haldane kuru bir sesle. Sohbeti birden kesme gibi bir uyu vardı. Her zaman onun yanında olmanı istiyorum. Onun yanında yürü, onunla atış yap, gerekirse onunla içki iç. Asla yalnız bırakma.
Ya bu arada cayarsa?
Bekleyip göreceğiz. Bu arada sen ne dersem onu yap. Senin arkadaşlığından memnun kalacaktır. O çok yalnız bir adam. Ve onun bir İngiliz olduğunu hatırında tut. Sapına kadar İngiliz. Bir şey daha, bu en önemlisi. Bizim savaştan bu yana değiştiğimizi düşünmesine izin verme. Şube daha önce neyse yine o. Bu senin de zihnine kazıman gereken bir şey. Sen bile bu kıyaslamayı yapamayacak kadar gençsin. Ertesi sabah işe koyuldular. Kahvaltı bittikten sonra salonda toplandılar ve Haldane onlara yapılacakları anlattı. Eğitim ikişer hafta sürecek, iki periyot halinde icra edilecek ve arada kısa bir dinlenme dönemi olacaktı. İlk kısım tazeleyici bir eğitim şeklinde verilecek, ikinci kısım ise hatırlanmış eski kabiliyetlerle yapılacak işe yönelik bir eğitimi kapsayacaktı. İkinci periyot başlayana kadar Lizer operasyonda kullanacağı ismi, sahte vazifesini ve görevin niteliğini bilmeyecekti. Bunları öğrendikten sonra bile hedef bölgenin neresi olduğu ve hangi yollardan içeri sokulacağı kendisine söylenmeyecekti. Eğitimiyle ilgili tüm diğer konularda olduğu gibi muhabere açısından da genelden özele doğru bir yol takip edilecekti. Eğitimin başında şifre çözme tekniğini, sinyal verme ile ilgili planları ve programları öğrenecekti. İkinci periyotta ise gerçeğe yakın şartlar altında verileri nasıl aktaracağı konusunda eğitilecekti. Ona eğitim verecek kişi o hafta gelecekti. Haldane tüm bu bilgileri bir öğretmen sertliğiyle anlatırken Lizer onu dikkatle dinliyor ve arada sırada başını hafifçe eğerek onu anladığını gösteriyordu. Avery, Haldane'in ondan hoşlanmadığını gizlemek için en küçük bir çaba sarf etmemesini tuhaf bulmuştu. İlk periyotta neleri hatırladığına bakacağız. Korkarım seni bir ayda koşturacağız. Her açıdan göreve uygun olmanı istiyoruz. Hafif silahlarla ilgili eğitim göreceksin. Ayrıca silahsız muharebe, zihin jimnastiği, casusluk kabiliyetleri konusunda da eğitim alacaksın. Öğleden sonraları yürüyüşe çıkacaksın.
Kimle?
John gelecek mi?
Evet, John seninle gelecek.
John'u tüm ufak tefek konularda danışmanın gibi görebilirsin. Görüşmek istediğin herhangi bir konu, bir endişen veya bir şikayetin olursa ikimizden birine bahsetmekten çekinme.
Tamam. Yalnız başına hiçbir yere gitmeyeceksin. Sinemaya, alışverişe veya zamanın imkan tanıdığı ölçüde başka herhangi bir yere gitmek istersen John'un yanında olmasını istiyorum. Ama korkarım böyle şeyler için pek vaktin kalmayacak.
Bunu beklemiyorum zaten dedi Lizer. İhtiyacım yok. Aslında bunu istemediğini belirtiyordu. Telsiz eğitmeni geldiğinde senin ismini bilmeyecek. Bu geleneksel bir tedbirdir. Lütfen buna dikkat et. Temizlikçi kadın bizim burada akademik bir konferans için bulunduğumuzu düşünüyor. Onunla konuşman gerekeceğini sanmıyorum. Ama yine de aklında bulunsun. İşinle ilgili bir şey öğrenmek istediğinde lütfen önce bana danış. Benim iznim almadan kimseyi telefonla arama. Başka ziyaretçilerimiz de olacak. Fotoğrafçılar, sağlık personeli, teknisyenler.
Onlar bizim yardımcı ekip dediğimiz sınıftandır ve görevde rolleri yoktur. Onlar senin kapsamlı bir eğitimin parçası olduğunu düşünüyorlar. Lütfen bunu aklından çıkarma.
Tamam dedi Lizer. Holding saatine baktı. İlk görev saat 10'da. Bir araba sizi sokağın köşesinden alacak.
Sürücü bizden biri değil. Lütfen yolda konuşma. Başka kıyafetin yok mu diye sordu.
Bunlar gezintiye uygun değil gibi.
Spor bir ceketim ve spor bir pantolonum var.
Daha az dikkat çekmeni istiyorum.
Kıyafet değiştirmek üzere üst kata çıktıklarında Lizer Avery'ye gülümsedi.
Tam bir erkek değil mi? Modası geçmiş olsa da.
Ama iyidir dedi Avery.
Lizer durdu elbette. Şimdi bana söyler misin burası daha önce de var mıydı? Burayı başkaları için de kullandınız mı?
Sen ilk değilsin dedi Avery.
Bak bana çok şey anlatamadığını biliyorum. Kullanılan bütün bu malzemeler, bir sürü insan. Her şey önceden de böyle miydi?
Çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Ekip biraz genişledi tabii.
Senin gibi gençler var mı?
Fred, üzgünüm ama. Lizer eliyle Avery'nin sırtına vurdu. Ellerini çok kullanıyordu.
Sen iyi bir çocuksun dedi. Benimle ilgili kendini üzme, endişelenme, tamam mı John?
Abington'a gittiler. Bakanlık paraşüt üssüyle irtibata geçerek gerekli ayarlamaları yapmıştı. Eğitmen onları bekliyordu.
Kullandığınız belli bir silah vardır değil mi?
3.8'lik otomatik Browning lütfen. Lizer bakkaldan bir şey isteyen çocuklar gibi konuşmuştu.
Biz ona artık 9 milimetre diyoruz. Bir de Mark 1 verilecek size.
Haldane arkada platformda dururken Avery rüzgara karşı koymaya çalışarak 10 metrelik mesafede bulunan mankenin yanına gitti ve eski delikleri yapışkan bantlarla kapattı.
Eğitmen beni personel olarak çağırabilirsiniz dedi ve Avery'ye döndü. Siz de katılmak ister misiniz bayım?
Haldane hemen atladı. Evet her ikisi de atış yapacak personel lütfen. İlk atışı Lizer yaptı. Lizer yerine geçti ve karşısında duran kontur plak Alman askerine atış yapmak üzere arkasını onlara dönüp vaziyet aldı. Bu arada Avery Haldane'in arkasında bekliyordu. Beyaz kireçle boyanmış duvarın önünde duran hedef siyah renkliydi. Kasık ve karın bölgesinin üst kısmına kabaca bir kalp şekli çizilmiş, iç kısmı da bir sürü kağıtla takviye edilmişti. Haldane ve Avery onu dikkatle izlerlerken Lizer silahı elinde önce şöyle bir tarttı, hızla göz hizasına doğru kaldırdı ve sonra yavaşça indirdi. Ardından boş şarjörü yerine itti, sonra geri çıkardı ve tekrar taktı. Omzunun üzerinden Avery'e bir bakış attı ve alnına düşerek görüşünü engelleyen kahverengi saç tutamını eliyle arkaya doğru sıvazladı. Avery ona cesaret vermek istercesine gülümsedi ve sonra Haldane'e dönerek ''Onu hala anlayabilmiş değilim.'' dedi.
''Niye ki? Tam anlamıyla tipik bir Polonyalı.''
''Nereden geliyor? Polonya'nın hangi bölgesinden?''
Dosyayı okumadın mı? Danzig'den.
Ha tabii.
Eğitmen konuşmaya başlamıştı. İlk olarak boş silahla başlıyoruz. İki gözle açık olacak. Görüş hattına odaklanın. Ayaklar biraz açık dursun. Teşekkürler bu iyi. Şimdi gevşeyin ve rahatlayın. Bu bir alıştırma uygulaması değil, bir atış pozisyonu.
Tamam, bunu daha önce de yaptık.
Şimdi silahı kaldırın, hedefe yöneltin ama ateşlemeyin.
Tamam.
Eğitmen derin bir nefes aldı ve tahta bir kutuyu açarak içinden 4 şarjör çıkardı.
Biri silahta biri sol elde olacak dedi ve diğer 2 şarjörü o anda büyülenmiş gibi Lizer'ı seyreden Avery'nin eline tutuşturdu.
Bu esnada Lizer ustaca dolu şarjörü yuvasına takmış ve baş parmağıyla emniyet mandalını kaldırmıştı bile.
Şimdi horozu kaldırın. 300 metre kadar ileriye yere doğru nişan alın. Atış pozisyonuna geçin, kol düz olsun. Silahı hedefe doğru tutun ama nişan almadan. Tek bir şarjörle aynı anda 2 atış yapacağız.
Şunu aklınızda tutun, biz bu otomatik tabancayı bir bilim silahı olarak kullanmıyoruz. Yakın muharebede karşımızdaki silahı durdurmak için kullanıyoruz.
Şimdi yavaşça, çok yavaş bir şekilde...
Daha sözlerini bitiremeden atış poligonu Lizer'ın silahından çıkan merminin sesiyle çınladı. Çok hızlı ateş etmişti. Dimdik durarak ve boş şarjörü sol elinde sanki bir el bombasını tutar gibi tutarak hedefe nişan almıştı.
Sanki dilsiz bir adamın en nihayetinde kendini ifade şeklini bulması gibi hedefe adeta saldırmıştı. Avery onun atışlarının ardındaki öfkeyi ve sebebi giderek artan bir heyecanla hissedebiliyordu. Şimdi iki atış daha yapmıştı, sonra iki, sonra üç atış yapmış, ardından da bir yaylım ateşi gerçekleştirmişti. Bu atışlardan sonra Lizer'ın etrafında bir toz bulutu oluşmuş, kontrplak asker dengesini kaybetmiş ve Avery'nin burun delikleri barutun tatlı kokusuyla dolmuştu. Hedefe yapılan 13 atıştan 11'i isabet etmiş diye duyurdu eğitmen. Çok iyi, gerçekten çok iyi. Bir dahaki sefere lütfen aynı anda 2 atış yapmaya odaklanın ve ben ateş et demeden ateş etmeyin. Sonra ikinci öğrenci olarak Avery'ye döndü ve siz de ateş yapmak istiyor musunuz bayım? Lizer hedefe doğru gitmiş ve zayıf elleriyle mankende açılmış mermi deliklerini yoklamaya başlamıştı. Aniden ortalığı bir sessizlik kapladı. Sanki hipnotize olmuş gibi elini kontür plan üzerinde gezdiriyor, derin düşüncelere dalmış gibi parmağını Alman kaskının kenarlarında dolandırıyordu. Eğitmen ona seslendi, haydi ama tüm gün böyle duramayız. Avery atış yerine geçerek silahı eline aldı ve ağırlığını tarttı. Eğitmenin yardımıyla şarjörlerden birini taktı, diğerini gergin bir şekilde sol elinde tutuyordu. Haldane ve Lizer onu seyrediyorlardı. Avery ateş etti. Silahtan çıkan ses kulaklarını adeta sağır etti ve mankenin hafifçe sallandığını görünce genç kalbi heyecanla çarptı.
İyi vuruştu John, iyi vuruştu.
Çok iyi dedi eğitmen otomatik bir şekilde. İlk deneme için çok iyi bayım. Lizer'a döndü. Bu şekilde bağırmamanızı rica edeceğim. Bir yabancıyı ilk görüşte tanırdı.
Kaç tane?
Eğitmen ve yardımcısı hedefin yanına gidip göğüs ve karına isabet etmiş olan kararmış delikleri incelerken Avery heyecanla onların yanına seyirtip kaç tane personel diye sordu. Lizer kolunu Avery'nin omzuna atarak kulağına benimle gelsen iyi olur John diye fısıldadı. Orada sana ihtiyacım var. Avery bir an irkildi sonra güldü ve kendi kolunu da Lizer'ın omzuna attı. Avuçlarında onun spor ceketinin sıcak, canlı tepansını hissedebiliyordu. 16. Ayrımın sonu. Sayfa 164.